Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Nisan Cuma. Haftanın son iş gününde güneşli, güzel bir Ankara'dan sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Efendim saatlerimiz Türkiye saatiyle 15.05'i gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, sizlere sesimizi ulaştıran teknik masada Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Hayatın seslerinde bugün neler konuşacağız? Hemen özetleyelim. Günümüzde pek çok alanda kullanılıyor. Cam sanayi, seramik sanayi, temizleme ve beyazlatma sanayi, yanmayı önleyici maddeler, tarım, metalürji, yani diğer adıyla metal bilimi, nükleer uygulamalar ve daha pek çok alan. En önemlisi de sağlık alanında kullanılıyor. Merakınızı hisseder gibiyim. Bu kadar çok alanda kullanılan şey nedir? Bor madeninden bahsediyoruz efendim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mükerrem Şahin stüdyo konuğumuz olacak. Bor madenini ve borun sağlık alanında kullanımı üzerine konuşacağız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran Suresi 104. ayet. İyiliği tavsiye, yanlışlarda uyarıcı olmak. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç'la bireylerin ve toplumun iyilikte tek ses olmasının önemi ve yararı üzerine konuşacağız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarını paylaşalım hemen. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz Hayatın Sesleri. Bizlere görüş, öneri ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Yayınımız şimdi müzikle devam ediyor.
Yarım güzelliğinden hep gözlerim kamaşır, hep gözlerim kamaşır. Sevdalık etmek için gönlüm ona yanaşır, gönlüm ona yanaşır. Sevdalığın yüzünden sararıp da solayım, sararıp da solayım. Yarımın yaslandığı kara yemiş olayım, kara yemiş olayım. Yan yana iki koyun, oyalanın yalına, oyalanın yalına. Bir aksalar da esam, sevduğumun kalina, sevduğumun kalina. Derenin derinini, dereyi geçen bilir, dereyi geçen bilir. Sevdalığın derdini, sevdalık çeken bilir, sevdalık çeken bilir. Çaylıklarda başladı, çaylıklarda başladı. Gördü bizi babası, ikimizi haşladı, ikimizi haşladı. Nişan üstüne doğun, bir gecede kurulmaz, bir gecede kurulmaz. Varsa yürekte sevda, ona karşı durulmaz, ona karşı durulmaz.
Hey!
Rüzgar deliller akar, sani gelmez akışın, sani gelmez akışın. Göreni kıskandırır, o sevdalı bakışın, o sevdalı bakışın. Dağın başına karla, parla sevdum parla, parla sevdum parla. Yakına gelemesen uzakta mendil salla, uzakta mendil salla. Fındıklığın altına gel serine serine, gel serine serine. Eski sevdan yok ise ben gelirim yerine, ben gelirim yerine. Gürgen seni tanırım ormanda fidan iken, ormanda fidan iken. Korkma sevdum korkma, ben senden sevdan iken, ben senden sevdan iken. Korkma sevdum korkma, ben senden sevdan iken, ben senden sevdan iken. Korkma sevdum korkma, ben senden sevdan iken, ben senden sevdan iken.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyenler. Bor madeni ve sağlık alanında kullanımı üzerine sohbet edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mükerrem Şahin stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Son zamanlarda adını sıkça duyuyoruz. En çok da temizlik alanında, sağlık alanında. Bor nedir? Ne işe yarar? Bor madeni nerelerde kullanılır? İsterseniz bunlardan başlayalım.
Evet, şimdi bor Türkiye'de çok sıkça gündeme gelen, magazinsel olarak da bilinen, varlığıyla övündüğümüz aslında ve toplam madendeki rezerv kapasitesi olarak dünyada birinci olan bir değerimiz. Bor bir maden ama bu madenden birçok yeni ürün yapılıyor ve endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılıyor. Tabii Türkiye bu madenden elde edilen ürünlerde, birinci rafine ürünlerde dünyada lider. Çünkü en çok Türkiye'de çıkartılıyor ve dünyaya pazarlanıyor. Fakat bu birinci rafine ürünü dediğimiz ilk ürünler, bor madeninin %73'ü bizde. İlk ürünlerden çıkıp başka ürünlere dönüştürülüp dünyada pazarlanıyor. Örneğin savaşta kullanılan zırhlarda, değil mi? Bor kullanılıyor. Bor karbür diye bir madde kullanılıyor. Uzaya giden roketlerde hem kaplamasında kullanılıyor. Bunlar çok değerli maddeler. Hem yakıtında kullanılıyor. Bunlar çok değerli bor maddeleri. Ayrıca bor nitrür diye bir malzememiz daha var. Bu röntgen absorpsiyonu için orada kullanılıyor. Bu böyle sayabilecek olduğumuz 15-20 tane tap, yani en önemli 10 tane bor bileşiği var. Fakat bor karbona çok benziyor. Yani karbon organik bir şey aslında. O yüzden birçok bileşiği var. Yani 3000-4000 bileşiği var hayatta kullanılabilen. Biz tabii bunları yeni yeni öğreniyoruz. Aslında kaynaklar bize gösteriyor ki 1910-1915'te Almanların yaptığı çalışmaların çoğunda bununla ilgili patentler var. Ürünler ortaya çıkartılmış ve nerede kullanılacak olduğu konusunda da çok önemli mesafe alınmış. Mesela NASA'nın kullandığı bor ürünleri çok kıymetli ürünlerdir. Tonu 5 milyon, 10 milyon dolarlık ürünler ve kendileri yaparlar. Bizden aldığı borla kendi ürünü yapar. Orada magnezyum diborür diye bir süper iletken vardır ki 1000 kat, yani bir bakır telin iletimi kapasitesinin 1000 katı ince bir tel halinde. Yani şöyle düşünün, bir parmaktan daha büyük bir bakır telin yerine saç kılından daha ince bir kıl da aynı iletkenini sağlayan bir maddedir. Magnezyum diborür çok değerli bir ürün. O yüzden uzay teknolojisinin en kritik ürünleridir. Dünya bunu bizden alınca üretir ve dünyaya pazarlar. Tabii iç tüketim çok fazla olmadığı için Türkiye'de bunları üretmenin kıymeti de çok fazla olmamıştır. Neden? Çünkü tüketici onlar. Yüksek teknoloji tüketiyor bor ürünleri. Tabii bazı bor ürünleri normal tüketilebiliyor. Örnekleri söyleyeyim. Birincisi deterjanda kullanılan, değil mi? Perboratlar, evet. Mesela. Evet. Biz bunları yeni duyuyoruz ama sonra yangına karşı koruyucu madde olduğu için yangına karşı dirençli olan malzemelerde bor kullanılmıştır. Hem ahşapta hem kabloda, yanmaz ürünlerde, yanmaz kumaşta bor kullanılmıştır. Aslında bor hayatımızın her yerinde. Biz onu şöyle tanımlıyoruz. Bor sanayinin tuzudur diyoruz. Hani nasıl ki tuz her yemekte olur az olur ya. Hı hı. Bor da her yerde var ama çok kütlesel değil. Tabii bunlar arasında son zamanda bizi ilgilendiren bir kısmı daha var, sağlık. Borun sağlıkta kullanımı ile ilgili birçok yeni çalışma şu anda yapılıyor ve biz bilimsel kısımda literatüre düşmeye başlıyor. Biz onun benzerlerini takip ediyoruz. Bu yeni değil aslında. Daha önce denenmiş. Ama ilaç haline getirilen birkaç tane bor bileşiği var. Bunlardan borun sağlıkta kullanım alanında birinci aslında teknolojik olarak da ilk kullanım yeri kanser tedavisinde Amerika'da başlanmış kullanılmaya. Şu anda o ürün hemen hemen hazır. Belki bundan 3-5 sene sonra Türkiye'de getirilecek. Buna bor nötron capture terapi diyorlar. Yani bor nötron yakalama terapisi. O şöyle bir şey. Bir cihaz var. Nötron bombardımanı yapan bir cihaz. Bizim ışınlama cihazı, kanserdeki ışın cihazı gibi. Ama insanlara bir bor bileşiği veriyorlar kanından. Hı hı. Bu bor bileşiği o nötronu yakaladığı için o gidiyor kanser hücresine yakalanıyor. Ki kanser hücresini onu yiyeceği bir formda veriyorlar boru. Kanser hücresi onu yakalayınca buradan ışın gönderip nötron gönderip o hücreyi patlatıyorlar. Aslında bu tedavi yöntemi geleceğin kanser terapi yöntemi olacak. Ama biz orada da bir yerde olmamız için kıymetli olan kısım cihazı yapmak değil. Cihaz çünkü yüksek teknoloji gerektirebilir. Ama orada kullanılacak olan sıvı bizim borumuzdur yani. Becerebilirse onun nükleer bir yapıya sahip B10'dur o, B10 bileşiğidir. Bu Türkiye'nin geleceği için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Anladığım kadarıyla bu borla tedavide bu bor direkt kanserli hücreye temas ediyor. Evet. Onu tedavi ediyor, yok ediyor. Sağlam hücreye zarar vermiyor.
Zarar vermiyor. Yani o yüzden bunu şu anda beyin tümörleri için öneriyorlar. En fazla bunu öneriyorlar. Yani kemoterapiyle bütün vücut sistemini bozmak yerine yalnızca kanserli hücreyi selektif olarak yakalayan bir bor bileşiği veriyorlar. Aslında yani kanserli hücrenin yiyeceği formda bir bor bileşiği veriyorlar. Ve ona ışın gönderince ışın yalnızca bor bileşiğine gittiği için bu kez o hücreyi patlatıyor. Bu bir model. Ancak tabii bu teknoloji yüksek teknolojik bir model. Faz denemeleri var. Fakat bizim aslında bor ve sağlıkta en çok bizi son zamanda çalışıyoruz. Tabii 1-2 yıldır bunun üstte uzmanlık alanımızı buraya yönlendirdik. Çünkü baktık ki toplumun ihtiyacı var. En önemlisi borun metabolik etkilerini biz daha hiç bilmiyorduk. Yani hekimler de bilmiyor. Çünkü hiçbir hekim kitabında bor sağlıkta şu işe yarar denmiyor. Biz yeni bir bor kongresinden geldik. Uluslararası bor kongresi. Orada hep yabancılar geldiler. O yabancılar hep anlattılar ki bor metabolizmada ne işe yarar. Herkes ne olduğunu biliyor artık. Mekanizma açıklanmış. Bor bitki hücresinde, hayvan hücresinde ya da insan hücresinde fark etmez. Çok önemli bir fonksiyon icra ediyor aslında. Belli oranda bor alındığında vücuda 15 ppm ya da 15 miligram bölü gün gibi bir rakam bu. Alındığında bu karşımıza koruyucu olarak vücudu koruduğu ortaya çıkıyor. Yani hücre duvarını koruyor ve hücrelerin dıştan gelen bir yabancı etkiye maruz kalmasını engelliyor. Bu aslında bizim sağlığımızı en önce koruyan bir şey. Koruyucu bir hekimliktir bor. Tabii borun vücuda alındığında ne işte yani hangi faktörlere etkili olduğuna dair bir altı alan var. Onu konuşacağız. Ama şimdi hep soruyorlar ki ya bu nasıl biz bunu yutacak mıyız? Alacak mıyız?
Evet. Yani sıvımı evet. Yani sürecek miyiz?
Evet. Şimdi burada çok büyük tereddütte oluşuyor. Diyor ki bitkisi biz mesela boru yalnızca içerek mi alırız? Aslında bor almıyor muyuz? Doğru. Topraktan zengin, toprak borca zenginse topraktan ve de sudan bor alabiliriz. Ama Türkiye topraklarında zengin olan kısım sınırlı. Balıkesir bölgesinde var. İşte birkaç da İç Anadolu, Konya Havzası'nda var. Oradan gelen tarım ürünlerinde bor gelebilir. Ama bunlar çok küçük mertebede geliyor. Yani belki 1 miligram, 2 miligram falan geliyor. Hı hı. Ya da o bitkileri çok yediğimizde bor alabiliriz. O meyveler ya da sebzeler listesi bizde var. Fakat o da çok sürdürülebilir değil. Mesela hurma. Hurmada çok bor var. Mesela bir kilo hurma yerseniz o gün günlük bor ihtiyacını karşılarsınız düzenli. Ama her gün düzenli bir kilo hurma yemek doğru değil. O yüzden bu tür ürünleri supplement gibi almak, dıştan almak çok daha avantajlıdır. Hem daha ekonomiktir, hem sürdürülebilir. Örneğin kuru üzümde hurma bor vardır. Üzüm borca zengin bir kuru üzüm, zengindir.
Şimdi hastalıkların önlenmesinde bor almalıyız. Evet, almalı. Değil mi? Peki korunmada günde kaç miligram bor tüketilmeli, alınmalı? Bunun için ne diyebiliriz?
Ya şimdi burada Amerikan FDA onaylı bir çalışma var. Yani sınır dozları belli. Yani 10-15 miligram bor almak lazım 70 kilo bir vücut için ortalama. Hmm. 15 miligram bor almak için bunu bitkisel almak çok kolay değil yani. Mesela şimdi bor alınmadığında ne oluyor ondan başlayalım aslında. Sonra tabii biz boru nasıl vereceğimizi söyleyelim. Hı hı. Mesela romatoid artrit yani eklem romatizması denen hastalıkta bor çok kritik bir görev ifa ediyor. Bunu biz aslında sonuç olarak çok iyi çok görüyoruz. Çünkü borca zengin olmayan fakir olan topraklardaki insanlarda daha çok artrit gözüküyor. Bu net yani. Örneğin Karadeniz. Evet. Bakın Karadeniz'de Trabzon, Giresun, Rize havzasında toprakta en az bor olan bölgeden bir tanesidir. Fakirdir toprak harita. Boren tarafında Türkiye'nin bor araştırma enstitüsü var biliyorsunuz. Orada bu raporlar çıkartılmıştır. Zaten orada sağlık bor adına böyle bir rapor vardır. Borun şu işe yaradığına dair devletin kısmi olarak hazırladığı ve hekimlerle birlikte çıkarttığı bir orada bir yazı vardır. Rapor vardır. Yani. O rapor diyor ki bor sağlıkta bu işe yarar. Ama demiyor ki yani şu bileşiği şu şekilde yaparsın. O da bizim işimiz. Biz yarayacak olduğunu onlar deklar etmiş. Devlet de bunu biliyor. Dünya da bunu biliyor. Ama hangi formda vereceksiniz? Nasıl vereceksiniz? O da bizim işimiz. Şimdi burada romatoid artrit Karadeniz'de mesela eklem romatizması çok sorun. Hı-hı. Kadınlarda. Bizim orada yaşlılarımız, ben de Trabzonluyum. İki büklümler. Hep dediler ki bize bunu neme bağladılar. Ya Karadeniz çok nemli. Ama Adana ondan nemli. Bu nemle alakalı değil. O bölgedeki insanlar bora çok az ulaşmışlar. Çünkü fasulyede bor yok. Lahanada bor yok. Fındık da var. Bir insanın günde 700 gram fındık yemesi lazım ki fındık kıymetli Karadeniz için. Evet. Onu kimse öyle yemez. Satar. Bir avuç zor yer. Şimdi balık da yok. Hamsi de yok. Ne yiyecek Karadeniz'de? Bunları bulamayınca artrit artmış. Şimdi Sayın Saraçoğlu hocamın bir konuşması var, destekleyici. Bizim aslında bu konuya girmemizin sırrı hocamın o çalışmasıdır. O dedi ki eklem romatizması için ben size çınar yaprağı öneriyorum.
Evet. Yani
ama dedi ki Anadolu çınar yaprağı olacak. Allah Allah. İran çınar yaprağı, herhangi bir çınar yaprağı olmayacak. Anadolu çınar yaprağı ama mesela Balıkesir bölgesindeki daha kıymetli. Yani Karadeniz'inki olmayacak. Ya hoca dedi ya bu alakası dedi ki orada bir bor bileşiği var çınar yaprağında, flavonit. Bor bağlanmış yaprağın içinde. O aslında işe yarıyor artritte. Peki insanlara bunu yapmak çok zor. Şu otu al, şunu kullan, bu kadar çınar. Evet. Hep sahtekar ortalık biliyorsunuz değil mi? Yani çınar yaprağı deyince yaprağın bir analizi yok ki, belgesi yok ki. Ürün tedarik zinciri çok güvenilir değil. Biz bu kez ne yaptık? O molekülü izole ettik. İşte bizim ilk ürünümüz bor jel yaptı, oradan çıktı. Dedik ki bu artritte işe yarıyorsa biz molekülü niye ayırmayalım? Ayırdık, benzerini yaptık. Molekülü dıştan yapmak bizim bir kolaylık sağladı ve bunu kullandık. Aşağı yukarı ilk çıkışımız bununla alakalıydı. Ve gördük ki romatoid artritte hakikaten bor çok önemli. Bakın İsrail'de romatoid artrit hiç gözükmüyor. Yani yok. Neden? %1'in altında. O listeler burada. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlara bakabilir herkes. Hı hı. Sebebi insanlara düzenli bor veriyorlar. Orası veriyor. Çocuklara bor veriyorlar. Niye? Belli ppm bor aldığında artrit gözükmüyor. Peki başka ne faydası var? Bu 15 miligram bor aldık mı ne olacak? Şimdi vücutta bor sağlıkta 6 alanda çok etkili olduğuna dair bir sürü çalışma var. Bunlar ispatlanmış, klinik deney yapılmış, sublimat olarak kullanılıyor. Birincisi şöyle artrit romatoidden bahsettik. İkincisi
kanserden bahsettik.
Kanserden bahsettik. Kanserde etkili daha çok anlatacağım.
Beyin tümörleri.
Ha, şimdi bütün tümörlerde. Asıl önemli olan bir tanesi daha var. Prostat. Hmm. Bakın. Prostat büyümesini bor varlığında duruyor. Yani belli düzenli bor alan bireylerin prostat büyümesi durur. Ameliyata ihtiyaçları kalmaz ve prostat kanserine yakalanma riski burada yayın var. %73 azalır. Yani diyor ki düzenli bor alan bir yaşlının prostat kanseri olma riski azalır. Bu bir spekülatif değil, resmi rakamdır yani. %73 bir de. Olmaz diyor. Biz bunu çok denedik. Çok klinik olarak da çok hastaya verdik. Biliyorsunuz prostatta en önemli belirti PSA değeri denen bir değer ölçülür. Erkeklerde evet. Hormon bir hormondur. Bu hormon 4-4,5 olan hastalara verdiğimizde bir ay sonra 0-3-0-7 olduğunu kendileri bize belgelediler.
Çok güzel.
Bizim şimdi öyle bir listemiz var. Yani şimdi 100 hastamız var. Mesela hepsini ölçtürüyoruz. Kullandırdığımızda liste yapıyoruz. Hı hı. İşte Ahmet kullandı. Mehmet Bey kullandı. PSA'sı şuydu. İlk rapor burada. Son rapor burada. Yani burada spekülatif bir şey yok. Yani iyi gelir abi değil yani net rakamlar bunlar. Prostat önemli. Prostat kanserinin oluşumunu engellemede biz hem boru kullanıyoruz bu şekilde. Tabii yanında propolis de veriyoruz. Propolis doğal bir
destekleyici mi oluyor?
Destekleyici, doğal antibiyotik. Propolis arının ürettiği antibiyotik. Biz hiç kullandığımız her şey doğal. Bor doğal bir tuzdur. Nasıl kaya tuzunu kullanıyorsanız, hı hı, boru da öyle kullanmalısınız. İnsanlar bor deyince kimyasal bir ajan gibi düşünmemek lazım. Vücudun ihtiyacı olan bir moleküldür bu. Mesela propolis o kadar enteresan bir bileşiktir ki, yani arının ürettiği bir üründür ki, bunu herkes son zaman çok meşhur propolis duyuruyor biliyorsunuz. Mesela örnek göstereyim size, bir resim gördüm, şaşırdım. Kovana fare girmiş. Arılar farenin etrafını propolisle kaplamışlar. Ve bir yani enfeksiyon oluşmasını durdurmuşlar. Fare orada çürümemiş. 4 ay. Onu orada saklamışlar. Hiçbir yavrusu ölmemiş. Bu mucize bir bilgidir.
Çok ilginç, evet.
Resmi var. Fareyi saklamış. Yani o kadar iyi antibiyotik izole ediyor ki mikrop ve virüs üremesini engellemişler yani. Propolisle birlikte verildiğinde oradaki yani enfeksiyon varsa ki prostatta, hı hı, onu da kesiyor. O yüzden biz bor propolis diye bir ürün çıkardık. Dünyada ilk defa bunu duyanlar görecekler, bulamayacaklardır. Yani yok öyle bir şey. Borla propolisi birleştirip insanlara veriyoruz. Prostat kanseri içinde, prostat büyümesi için de bor çok önemli.
Sıvı mıdır bu bahsettiğiniz?
Bu sıvı. Damla damla atıyorlar, suya içiyorlar.
Suyun içerisine.
Aynı şekilde hanımlarda menopoz dönemi, yani 50 yaş ve üstünde kemik erimesi hızı artıyor biliyorsunuz. Östrojen dengesine bağlı. Enteresan bir şey ki bor hem erkeklerde hem bayanlarda östrojen hormonunu dengeliyor. Erkekte testosteron dengeliyor. Zaten prostatı küçültmesinin sebebi testosteron seviyesini yükseltmesiyle alakalıdır. Yani yıkımını kontrol ediyor. Bu çok önemli bilgidir. Yani biz prostata şöyle ilaçlar prostat işte kanallara müdahale ediyor. Kimyasal bir ajan işte rahatlatıyor, işte idrara gitmeyi kolaylaştırıyor ama onu ilaca bırakınca kesiliyor. Biz sebebi ortadan kaldırıyoruz. Çünkü testosteron seviyesi yükselmeye başladı mı otomatikman bu denge eski haline geliyor. Prostat da böyle. Şimdi aynı şekilde menopoz döneminde kemik erimesi başlıyor. Eğer birey bor aldıysa bayan, kemik erimesi yavaşlıyor. Bununla ilgili o kadar klinik deney var ki. Çok kolay yapmış. Yani İngilizler yapmış, Amerikalılar yapmış. En son Japonlar başlamışlar. Ve insan deneyleri var. Çünkü içirmişler. Bor alan bayan, almayan bayan. Beraberinde kalsiyum vermişler. Birinin kalsiyumu kemiğe tutuluyor. Öbürünün kalsiyumu çıkıyor idrardan. Yani kalsiyum bizim o yüzden düzenli bor almayan bireylerin sürekli kalsiyum takviye almaları hiçbir anlamı yok. Çünkü içiyor, çıkıyor. Tutulmuyor, evet, kemik. Osteoporoz bu. Yani orada çok etkili. Borun önemli bir yanda. Kadınlar için çok önemli. Biz o yüzden kadınlar için de bir bor bileşiği yaptık böyle. Damla damla içiyorlar. Çok hastaya veriyoruz. Destekleyici bunlar. Gıda takviyesi niteliğinde veriliyor. Ve kullanıyorlar, memnunlar. Çünkü burada şöyle bir risk yok. Yani bu moleküller bilinmeyen moleküller değil. Herkesin bildiği, kullanabilecek olduğu şeyler. Ama tabii insan dokusuna uygun halde sentezlenmesi lazım. Biz öyle ufak tefek nüanslarla farklı şeyler molekülleri sentezliyoruz. Borun bizim açımızdan bir daha çok önemi, şu anda çok daha bizim için çok mühim, Alzheimer'dır. Çünkü Alzheimer'da çok önemli bir sorunumuz var bizim.
Yaşlılığa bağlı unutkanlık.
Bakın bizim popülasyonumuz, Türk popülasyonu, yani bizim ülkemizde için söylüyorum. Biz hızlı Alzheimer oluyoruz. Şaşırtıcı. Dünya liginde ilk üçteyiz Alzheimer'da. Ya nasıl bu kadar hızlı Alzheimer olmaya başladık? Herkesin yaşlılığı sebebi araştırılıyor. Bakılıyor ki Türk popülasyonunda alüminyum toksitesi çok fazla.
Bu ne demek?
Fazla alüminyum almış bu bireyler. Şu andaki 80 yaşında olanlar 40 sene önce başlamış. Alüminyum
nereden alıyoruz, evet.
Almış. Rafine tuzdan almış. Hmm. 50 yıl bize alüminyum silikatları yedirmişler. O yaşlılarımız o dönemin yaşlıları. Alüminyum toksitesi, alüminyum fazlalığı beyinde o Alzheimer'ı tetikliyor. O plaklar arasında oluşan ya da sinirler arasında oluşan plakların oluşturuyor ve iki sinir iletkenliğini azaltıyor. İletkenlik azalınca Alzheimer, unutkanlık başlıyor. Biz bor burada ne işe yarıyor? Kanda iletkenliği artırıyor. İletkenlik artınca otomatikman burada hafıza güçleniyor ve temizliyor. İkincisi, dünyada yegane bir madde var ki vücuttaki alüminyumu tutup idrardan alsın. O da bor. Bor oraya gelince ALE'yi tutuyor. Bir bor alüminyum bileşiyor idradan çıktığına dair de bir sürü deney yapmışlar. İşte alüminyum toksitesi önemli. Alzheimer durdurma da önemli. Biz tabii Alzheimer'da altın da kullanıyoruz. Altın, kolloidal altın. Altın da iyi bir iletken. Vücut iletkenliği azalırsa Alzheimer olur. daha çok olur.
Altın tozunu mu katıyorsunuz?
Evet, evet, özel bir altın, koloidal altın katıyoruz PPM mertebesinde. O da içildiğinde beyindeki aktivasyonu artıyor. Bunu ölçebiliyorlar biyoenerjiler. Şu aura enerjisini falan ölçüyorlar. Mesela Alzheimer'da yani önemli. Bunlar koruyucu hekimlik. Bunu alanlar Alzheimer olmaz. Çünkü borun alanların zekası, düşünme hızının arttığına, daha zeki olduğuna dair bir sürü klinik rapor gördüm. Bir de en önemlisi ona diyor ki zihin berraklığı diyorlar. Yani zihin berraklığını artırır. Mesela konsantre olamıyorsunuz. Bor alınca aslında daha iyi konsantre olursunuz. Mesela bunu fare deneyleri yapmışlar. Farelere labirente koymuşlar. Bir bireye, bazı birilere bor vermişler. Bazılarına vermemişler mesela. Bor alan farelerin labirente gitmeleri ve daha sonuca bunlar arasında %50'den fazla fark var. Bu çok önemli. Onu zekileştirmiş. Biz niye kullanmayalım? Bu kadar zenginiz yani, değil mi? Evet. Ama kimse şimdi ya bize bunu demedi. Ya da var işte, elbet biliyormuş bunu. Raporlar da elbette var. Ama ortaya koymadık, önemli. Çünkü ilaç yapmak bambaşka bir alan. Biz ilaç yapamıyoruz. Ama gıda takviyesi olarak da bu şekilde verebiliriz. Alzheimer'dan bahsettik. Çok önemli. İşte prostattan bahsettik. Borun kullanıldığı her ürün, her alanla ilgili bizim de elimizden gelen ürünlerimiz ortada var. Tabii bunu şeyle birlikte birleştirmek de lazım. Yani toplum sağlığı için destekleyici ürünlerdir bunlar. Bu ürünü alanlar kansere az yakalanırlar. Bunları alanlar hastalığa az yakalanırlar. Hastalığı önlemek, hastalığı önlemekten hasta olduktan sonra tedavi sürecine daha ucuzdur. Ülkemiz için de bu önemli. Önlem alırsak, grip olmazsanız antibiyotik kullanmasının bir sürü maliyeti var. Olmanın, engellemenin yolu da işte propolis gibi bir antibiyotikle boru birleştik bir antioksidan yapı yaparsanız, yani alırsanız Eylül ayında, o kışı hiç grip aşısına ihtiyacınız olmaz.
Propolis de zaten başta başına
onu engelliyor.
Bağışıklığı kuvvetlendiriyor.
Bakın, propolisin antioksidan değeri, bunu çok uzun konuşabiliriz. Antioksidan nedir? Evet. Alkali vücut nedir? Niye alkali olması lazım? Bunlar, yani insanların yaptıkları, YouTube'da izliyorum bazen. Yani kimyasal alkali olmaması lazım. Vücut niye oksite, yani alkaliyi sever? Burada etkili. Antioksidan değerini söyleyeyim size propolisin. Narın 80 katı. Yani bir kasa nar içeceğinize, nar suyu. Evet. 3 damla propolis alırsanız aynı
şey. Mükemmel bir şey.
Çünkü arı o minik minik yavrularının, düşün onların ciğerleri, yapılarını, o yavrularını kovanın etrafına bunu sararak koruyor. Ve içeriye enfeksiyon girmiyor. Hasta olmuyor yavrular. Bu mucize bir şeydir yani. Evet. Ha biz tabii özel bir teknikle bu içindeki antibiyotiği çekiyoruz. Şimdi propolis var, propolis var. Her üründe sakız gibi size göstersem yani yiyemezsiniz. Çirkin bir tadı var. Ama biz onu tabii ekstra edip özel bir şey getiriyoruz. Bu çok önemli. Bence doğal üründen, doğal ürünlerle insan yaşamını birleştirirsek zaten biz doğalız. Bizim tek yapmaya çalıştığımız vücudumuzu fabrika ayarlarına geri getirmek. Kimyasalları boğmamak. İlaç var. Başımız ağrıyor. Neden başımız ağrıdığında bir ilaç kullanma ihtiyacı kullanıyoruz? Mideye, mideden gidiyor karaciğere, karaciğerden gidiyor başka yerlere. Bu sayede bütün vücudu gezdiriyoruz. Geliyor başımızdaki molekül, o yapıyı rahatlatıyor, gevşetiyor. İşte bir sürü bunun tıp isimleri var. Zikretmeyeceğim. Böyle bir hale getiriyor. Biz öyle yapmıyoruz. O lokal, o bölgeye bilgisayar karışımları sürüyoruz. O zaman başımız ağrısı. Yani niye ilaç kullanalım? Bizim en önemli savaşımız şu. Toplum sağlığı için bor çok kıymetli olduğu ortada ve Türkiye'nin borda dünya lideri olduğu ortada. Evet. Neden bu ülke toplum sağlığında bunları kullanmasın? Yani bugün okullara bedava bor dağıtsalar çocukların %70'i daha az hasta olur. Bu basit bir şeydir. Kutu sütünden daha kıymetli olacağını düşünüyorum.
Evet.
Ama tabii bunu ileri toplumlarda böyle yaparlar. Bugün işte aşağıda bahsettiğim rakamlar orada. Yani çocuklara bu dağıtılan ürünleri, borlu ürünleri veriyorlar. Niye veriyorlar? Bir sırrı var yani. Bir sen kuru üzüm dağıtırken aynı şey, ama şimdi herkese kuru üzüm dağıtacağımızda kuru üzümde bor var. Çok etkili. O yüzden zeki, o düşünme yeteneği artmasın da bordan geliyor aslında. Hızlandırıyor yani. Birkaç tane de molekül var. Üzüm çok kıymetli bir şey. Zeytinde de belli değer var. Ama bunları biz yalnız besinle alacağız dediğimiz, bu başka bir dünya. Bu doğru bir dünya değil. Evet. O zaman tonlarca sürekli yememiz lazım. Biz doğru. İhtiyacımız olanı dıştan alabiliriz, tuz gibi. Tuz da konuşmak lazım. Evet. Biz tuzsuzuz.
Çok geniş kapsamlı. Evet, evet, evet. İleriki programlarda inşallah, inşallah tekrar konuşmak isteriz.
İnşallah.
Verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı çokça teşekkür ederiz. Bilinçlendik, şuurlandık.
İnşallah. Çok ben de bana verdiğiniz bu fırsat için size çok teşekkür ederim.
Rica ederiz.
Yani bu konu toplumu ilgilendirir. İnsanla faydalı olmuştuzdur inşallah.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mükerrem Şahin stüdyo konuğumuzdu. Bor madenini, kullanım alanlarını ve sağlığa etkilerini konuştuk. Şimdi yayınımız müzikle devam ediyor.
Fenerleri gözlerimde sarar sıcak fırtınalar. Paramparça yüreğimin köşesinde fısıldaşır hatıralar. Kapılar kilitli, penceremde hüzün, kalbim sokaklarda ağlar. İçimde bir sızı, dünya kıpkırmızı, yaşamak zor geliyor. Buhranlı akşamlar, canımdan kan damlar, aşığım anlar. Sensiz kaldım işte, siyahlar sevinçte, yastayım hala. Siyahlar sevinçte, yastayım hala. Söner hasret fenerleri gözlerinde, sarar sıcak fırtınalar. Köşesinde fısıldaşır hatıralar. Kapılar kilitli, penceremde hüzün, kalbim sokaklarda ağlar. İçimde bir sızı, dünya kıpkırmızı, yaşamak zor geliyor. Siyahlar sevinçte, yastayım hala. Buhranlı akşamlar, canımdan kan damlar, aşığım anlar. Sensiz kaldım işte, siyahlar sevinçte, yastayım hala. İşte siyahlar sevinçte, yastayım hala. Buhranlı akşamlar, canımdan kan damlar, aşığım anlar. Sensiz kaldım işte, siyahlar sevinçte, yastayım hala. Sensiz kaldım işte, siyahlar sevinçte, yastayım hala.
Kıymetli dinleyenler, Hayatın Sesleri devam ediyor. Bireylerin ve toplumun iyilikte tek ses olmasının önemi ve yararı üzerine konuşacağız. Ankara İl Müftülüğü Uzman Vaizi Ayşe Akkoç stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Neden biri iyi olmalıyız? Neden iyi biri olmalıyız? Neden iyilik yapmalıyız? Öncelikle bunlardan konuşalım.
İnsan iyi olmak üzere yaratıldı aslında. İnsanın mayasında, hamurunda iyilik var. İyi olma gayreti Allah'ın hoşuna gider. O iyiliğin dünyada birey olarak yaşanması insanı mutlu eder. Bireylerin iyiliğe odaklandığı toplumlarda, öncelikle ailede, sonra mahallede, şehirlerde, ülkelerde, dünyada iyilik hakim olur. Huzur olur. Onun için her ferdin iyi olmak için gayret etmesi, kendini iyi bir birey olarak kodlaması gerekiyor. Bunun şifrelerini de bize şüphesiz bizi yaratan veriyor. Baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de iyiliğe yönlendiren ayetlerin o kadar fazla olduğunu görüyoruz ki. Demek ki yaratan kulunu iyi olması için yarattı, yeryüzüne yerleştirdi. Bu iyilikle yaşadığı zaman ebed alemine yapacağı projelerinde, planlarında sonunda mutlu olacağı bir hayatı özlemle bekler olmasını istedi. Bunların hepsi insanın mutluluğu için. İyi insanlar, birbirine iyilikle davrananlar, iyiliğe odaklananlar, ailesini iyilikle ayakta tutanlar, bulunduğu toplumda iyi olarak örnek gösterilenler aslında bulunmaz nimet. Peygamber Efendimizin hadislerinde, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde tarif edilen iyiliği yaşadığımızda fert olarak da toplum olarak da sıkıntı yaşamayacağız biz. Ama o iyiliğe odaklanamayan insanlar var. Burada da Kur'an ayetleri, Peygamberimizin öğretileri devreye giriyor. Ve emri bil maruf nehi anil münker gibi çok güzel bir tanım sunuyor bize Kur'an.
İyiliği emredip kötülükten men etmek.
İyiliği emretmek, tavsiye etmek, iyiliğe önder olmak. Bu terimlerin hepsini literatürümüzde buluyoruz. Kur'an literatüründe var. Böyle olduğu zaman insan mutlu oluyor. İyiliği emreden olmayınca, toplumda da bu bireyler bulunmayınca ne yapacağını bilemeyen insanlar yanlışa odaklanabiliyor. Yanlışta öbeklenen insanlar huzursuzluğun kaynağı olabiliyor. O zaman huzurun kaynağı neden olunmasın? Biz de diyoruz ki içimizden Rabbimizin emrini kendisini muhatap kabul eden, özellikle bunu dert edinen insanlar olsun. Buna ulaşamayan, bilgiye ulaşamayan, Rabbimizin ayetlerini bilip tanımayan insanlar var ise iyiliği onlara vazife edilmiş olan insanlar anlatsın. Böylece toplumun huzuruna katkıda bulunsun.
Evet, muhakkak iyilik eden de iyilik bulur. Bu dünya böyle.
Şüphesiz.
Ve ahirette de bunun kazancı var elbette. Allah'ın ayrı bir mükafatı var.
Şüphesiz. Bu konuda Peygamber Efendimizin bir sözü var. İyiliğe kılavuz olan yapıldığı sürece onun sevabını alır. Kendisi evet. Yapmasa bile.
Değil mi?
Evet. Bundan başka ne söylenebilir ki?
Tabii ki. Tabii.
Son nokta diyorum ben. O zaman iyilikte önderler olmak lazım. Hatta dualarımız da var. İyiliğe önder kıl neslimi diye peygamber duası var. Böyle dua eden, iyiliğe odaklanan bireyler yüz akı olacak. Dünyada, ahirette inşallah.
Evet. Açılışta da konuşmuştuk. Allah-u Teala da ayette de belirtiyor iyilik üzerine. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran suresi 104. ayette.
Evet. Emri bil maruf nehi anil münkerle benim bilebildiğim 9 yerde terim olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de zaten bu. Muhtelif ayetlerde ikaz ediliyor. Ali İmran suresi onlardan birisi ve çok özel. Bu terim çok özel. Okuyanın bunu anlaması ve odaklanması gerekiyor. Bunu en iyi anlayan Peygamber Efendimiz şüphesiz. Toplumu, yaşadığı toplumu yönlendirme noktasında Kur'an öğretisini baz alarak o cahiliye toplumu şekillendirmişti. İyiliği emrederek. İyilik denen şeyi tanımayan, iyilikle işi olmayan bir topluluk diye nitelendirileceğimiz o cahili toplumdan medeni bir toplumu bu emrin muhatabı olarak kendisini gören ve rehber olan peygamberimiz bu emri aldığı için, kendine dert edindiği için, vazife edindiği için, vazifeli olduğu için insanlara anlattı. İyi ki de anlattı. Evet. Ve bu mesajlar bugüne ulaştı. Bu anlamda şunu diyebiliriz biz, peygamberimizin ne kadar öğretisi varsa, tavsiyesi varsa hepsi iyiliği emir, tavsiye, yönlendirme babından incelenmeli. Örnekliği var peygamberimizin mesela bu konuda. Abdullah bin Mesud haftada bir gün, perşembe günleri etrafına öbeklenen insanlara nasihat ederdi diye anlatıyor kitaplarda. Nasihatin artırılmasını isteyen bir kısım insanlar her gün olsa olmaz mı diye ondan istekte bulunduğunda Peygamber Efendimiz bizim hassasiyetlerimizi gözetir, bizim müsait uygun olduğumuz, dinlemeye açık olduğumuz zamanları kollardı. Ben de bu hususta onu örnek alıyorum diyordu.
Evet.
Burada iyiliği tavsiye ederken, insanları yönlendirirken insanların durumunu, sevgi diliyle yaklaşmayı, insanlara iyiliği emrederken üslubumuzun düzgün olmasını özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle yapardı diyen sahabe örneği var. Bir başka nokta, toplumda iyiliği kendisine ilke edinen insanlar elbette ki olacak. Ama iyiliğin tavsiyesinde gücünün yetmediği bir şey varsa ilgili birimleri harekete geçirecek davranışlara girebilir. Ben ne yapabilirim? Yanlışlar varsa en basit bir şey örnek verelim. Basit değil de hemen herkesin aklına gelebilecek bir örnek. Diyelim ki trafikte sıkıntılar var ve sürekli işleniyor bu sıkıntılar. Mecrasına, asıl muhatabına konu iletilirse onlar tedbir alırlar. Kurallara uyulduğunda harika bir toplum çıkacak. Kurallar uymak için var. Uyulmadığında toplum sıkıntı yaşıyorsa ve bundan rahatsızlık duyanlar varsa ve benim görevim toplumda emniyet gücü olmak değil ama vazifem iyiliği anlatmaksa, yapamadığım yerde bu görevi icra edecek insanlara durumu anlatmam gerekiyor. Herkes sorumluluğu oranında görevini yaparsa sanıyorum toplum iyiye gidecek.
Evet.
Bununla ilgili bir örnek kitaplarda rastladım yine ben. Haşim bin Hakim, çiftçilerin tarım bedelini, nedir o, cizye ödemekte cizye sıkıntı çektiği zaman eziyet edildiğini öğreniyor, şahit oluyor. Bunu kendisi müdahale edemiyor. Dönemin valisine haber veriyor. Böyle bir sıkıntılı durum var, bilginiz olsun diye. Mesela tedbir alıyor valisi, dönemin valisi. Herkes sorumluluğunu yerine getirdikten sonra kendini aşan durumda ilgiliye konuyu aktarırsa toplumun ıslahına katkı sağlar. Bu aslında bilinçli bir toplumun oluşması için hedefimiz olmalı. Aksi takdirde sıkıntıların öbeklendiği toplumda neme lazım, bana dokunmasın ne olursa olsun diyerek yaşanan bir toplumda, evet, aslında yanlışlar, sıkıntılar herkese bir şekilde ulaşıyor. Huzursuzluk herkesi huzursuz muhakkak ediyor. Huzurlu bir topluma katkı sağlayalım diyorum.
Evet, inşallah. İslam'da anne babanın önemi çok büyük. Allah-u Teala anne babaya çok önem veriyor. Hatta bir ayet-i kerimede anne babana öf bile deme diye ikazda bulunuyor biz, evet, Müslümanlara. Yani öf sınır. Evet. Ondan ötesi yok. Evet. Acaba insan iyiliği önce anne babasına mı yapmalı? Ondan mı başlamalı iyiliği?
Bir cümle kullanmıştım en başında. İyilik önce ailede başlar. Tabii ki annemiz ve babamız çok önemli. Kur'an bize özellikle ikaz ediyor. Şöyle bir özelliği var insanın. Atasını bildi Hazreti Adem. Onu atası yoktu, topraktı, bilemedi. Neslini bildi. Hep nesline, iyiliğe odaklandı. Gerçekten insanlar evlatları için planlar yapıyor. İşte eğitim alsın, daha iyi şartlarda yaşasın. Hatta dini kaygıyla hareket ettiğinde insan ahireti de güzel olsun. Ama anne babası için proje yapan var mıdır? Daha iyi evde otursun, işte daha iyi imkanlarla yaşasın diye imkanlarını annesine babasına aktaran insan yok gibidir toplumda. Bu nedir? İmkanı varsa kullanır, yoksa yardımcı olunur. Ama Hazreti Adem'in atası yoktu, bu duyguyu nesline aktardı. Ondan gelen nesiller de hep bu duyguyu nesline yönlendirdi. Çoluk çocuğunu düşündü. Kur'an bu noktada devreye giriyor ve diyor ki anne babana öf bile deme.
Evet.
Çünkü hatırladığımız evlatlarımız var. Belki ihmallerimizin olduğu anne babalarımız var. Orada Allah, sakın anne babayı ihmal etmeyin. İyiliği önce anne babaya yapın. Öf bile demeyin ikazında bulundu.
Değil mi?
Hatırlatma Rabbimizden gelince tabii ki iyilik önce anne babaya. Ondan sonra aileye. Hani ailelerde şu cümleler kurulabiliyor. Ne haliniz varsa görün. Ben diyorum ki ne haliniz varsa görün cümlesini kuran bir birey aslında aile olmayı becerememiştir. Çünkü problem ailenin problemi. Küçük de olsa, büyük de olsa, hangi ferdin olursa olsun, annemin de olsa, babamın da olsa, çocuğumun da olsa, eşimin de olsa, ortak bir problemdir ve ortak çözüm gerekir. İşte iyilik o noktada birleşebilmektedir. Annemin de, babamın da, evladımın da problemi aslında benim problemim olmalı. İyilikle muamele. Toplumun her bireyine ama.
Evet.
Ailede komşu, akraba, tavsiye edilenler. Bakın halka halka Kur'an'da genişliyor zaten. komşuyla iyi geçinmek, akrabayı ziyaret etmek, unutmamak, onlara ikram etmek, hürmet etmek, arayıp sormak hep Rabbimizin emri. Peygamber Efendimizin tavsiyesi ve örnekliği var bu konuda. O zaman bize düşen, iyi diye tarif edilen ne varsa Kur'an'da hayatımızın odağına koymak. İyi diye tavsiye ettiği ne varsa Peygamberimizin dilinde hayatımızda bir örneklik olarak alıp yaşamak.
Evet.
Bunlar yaşandığında huzurlu ve mutlu olacağız. Aksi takdirde bir tek ben iyi olayım, kim ne olursa olsun diyen ayet-i kerimede ikaz ediliyor. Böyle yaparsanız diyor azabınız artar. Yani inanmış olmak bizi o sıkıntıdan kurtarmıyor. Azabı sadece ahirete dönük diye düşünmeyelim. Toplum fesada uğradığında dünyada sıkıntıda olmak da azaptır aslında. Bir nevi azaptır. Ama vazifesini yapmayan, sorumluluğunu bilmeyen, ben kendimi kurtarayım, kim ne yaparsa yapsın diye düşünen insan, dünyada belki bir kenara çekilse, uzlet yaşasa bile, ki insani olan uzlete çekilmek değil, toplum içerisinde ideal insan olabilmeyi becerebilmektir. Tavsiye edilen noktalarda durabilmeyi becerebilmektir. Böyle yapsa bile ahirette hesabı var. Niye evet. görevini yapmadın? Niye ikaz etmedin? Niye uyarmadın? Ve Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman helak olan kavimlerin içinde gerçekten samimi inanmışlar da var. Vazifelerini yapmadıklarında toplum fesada uğradığında Allah'ın gazabı galeyana geliyor.
Peki bu noktada çevremizde toplumun ahlakını bozacak, Allah'ın rızasını kaybettirecek tutum ve davranışlarda bulunulduğunu gördük. Bunu o insana nasıl anlatmalıyız? Metodumuz nasıl olmalı?
Peygamberi metottur. Muhatabın durumunu bilmek, bilgi birikim düzeyini bilmek, tatlı bir iletişim kurmak, lisanı düzgün tutmak ve sevgiyle yaklaşmak. Nefret söylemleri değil, sevgi söylemleriyle yaklaşmak. Düzelmeyecek insan yok diye iddia ediyorum ben. Hı hı. Gerçekten sabırlı olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde arkasında bıraktığı kişi sayısıyla Medine'ye hicret ettikten sonra öbeklenen o veda hutbesinden irad edildiği Arafat Dağı'ndaki kişi sayısını şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. 610'dan 632'ye kadar 120 bin kişiden bahsediliyor Arafat Dağı'nda oturan takriben. Yani sabrın meyvesidir o. Biz bir kere, iki kere, üç kere söyleyip olgunlaşsın, her şey olsun, bitsin istiyoruz. Bir süreç aslında. Bir evladın yetiştirilmesi de aynı şekildedir. Bir süreçtir. Bir, iki, üç söyle, ondan sonra yapmıyor, ne yapayım diye çekiliyor muyuz? Emek Hayır. istiyor. Evet. Onun için işte annelerin ayaklarının altına cennet serildi diyor peygamberim. Hı hı. Onun için cennette mütena yerler, seçilmiş konforlu yerler vaat ediliyor. Vazifeni yap, rahat ettireceğim vaadi var Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin. Vazifesini yapan insanların çok olduğu toplumlar huzuru yakalayacak bu anlamda. Hem dünyada hem ahirette. Biz tek evet. dünyada düşünemeyiz bu noktada. Uzak hedeflerimiz var bizim inanmış insanlar olarak. İnanmış insanların inanmayan insanlara da sorumluluğu var. Onlara da doğru bilgileri, güzellikleri ulaştırmak gibi bir görevimiz var. Sadece anlatmak, öğretmek, tavsiyede bulunmak ama bunu tatlı dille, güler yüzle, doğru bilgiyle, dayanaklı Kur'an ve hadis literatüründen destekli bilgilerle yapmamız gerekiyor.
Evet.
Böyle yaptığımızda başarılı olacağız. Toplumun felahına, kurtuluşuna, düzenine, huzuruna katkı sağlayacağız hep beraber. Evet,
doğru. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenler, bireylerin ve toplumun iyilikte tek ses olmasının önemi ve yararı üzerine konuştuk. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Akkoş stüdyo konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Yayınımız burada sona eriyor. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.